icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ülke politikası haline gelmiş olan milli teknoloji hamlesini, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projeleri, güncel teknoloji ile savunma sanayi işbirliğini, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını arttıran gelişmeleri ele aldığımız programımız başlıyor. Bu hafta savunma sanayi ekosisteminde farklı bir hikayeyi konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz, Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sizleri stüdyomuzda ağırlamaktan çok büyük onur duyuyoruz.
Çok sağ olun. Özellikle TRT'nin verdiği olanak için ben de çok teşekkür ederim.
Savunma sanayinin içerisinde çok ciddi projelerin içerisinde bulunmuş bir çalışan olarak özellikle TÜBİTAK'ta sizleri dinleyicilerinize tanıtmak isteriz.
Tabii ki 1977 doğumluyum. Dünya serebral palsi olarak geldi. Halk dilinde beyin felci denilen bir durum bu. 6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. Ama özellikle çekirdek ailemin, annemin sayesinde yürümeye ve konuşmaya başladım. 5 yaşındayken bana zihinsel engelli teşhis koydular. Çünkü kendimi ifade edemiyordum. O yıllar serebral palsinin de geniş bir açılımı yoktu. Engelli çocuklar olduğu için utanan anne babalardan bahsettiğimiz dönemler. Tabii ki benim annem babam da çok üzüldüler. Hatta annemin sabahlara kadar namaz kılıp Allah'ım inşallah Turgay'ım konuşur, yürümeye başlar dediğini hatırlıyorum. Ama işte kendi başıma artık yürüyüp konuşmaya başladıktan sonra aynı doktorlar bu sefer 6 yaşında annem ablamın eğitimine destek verirken ben her şeyi hafızama almışım. Çarpım tablosunu öğrenmişim. Hayat bilgisini öğrenmişim. Fen bilgisi keza aynı şekilde öğrenmişim. Ve aynı doktorlar bu sırada üstün zekalı teşhis koydular. Tabii ki benim gibi özel gereksinimli bireye sahip olan aileler ilk başta çocukların yürüyüp konuşmasını isterler. Ondan sonraki süreç eğitim süreci başlar. Babamın ilkokul öğretmenliği yaptığı ilkokulda okuduğum için çok fazla sıkıntı çekmedim. Hatta ilkokul 1'i okumadan direkt ilkokul 2'den başladım. O yıllarda enteresan yıllardı. Şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Tabii babam ki ilkokul 5. sınıfı okuturken ben ilkokula daha yeni başlamıştım. 2. sınıftan başlamıştım.
Evet.
Daha 1. hafta doğmadan babam tahtaya bir soru yazmış. 5. sınıf öğrencilerin hiçbiri cevap verememiş. Matematik sorusu, bir hareket problemi. Demiş ki benim oğlum bu soruyu yapar. Bir kat merdiveni nasıl çıktığımı bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Acaba babama olan o güveni sarsar mıyım? O merdivenler öyle bir 100 kat gibi gelmişti bana. Ama soruya baktım, soru kolaydı. Hemen cevabını verdim. Ve bütün sınıfa beni alkışlatmıştı babam. O gün anladım ki ben başarılı olursam hayata tutunmam daha kolay olacaktı. İlkokul gerçekten güzel geçti. Çünkü yazı yazmayı çok sevmiyordum. Serebral palsi olduğum için, elim titrediği için yazı yazamıyorum. Konuşurken de çok zorlanıyordum. Ama ilkokul dediğim gibi öğretmen çocuğu olmak ve arkadaşlarım tarafından bir de öğretmenim çok seviyordu beni. Ömer Coşar. Allah rahmet eylesin diyelim buradan. Oradaki sürecim çok güzel geçti. Ama ortaokul sürecim inanılmaz zorluydu. Tekrardan kendimi anlatmak gerçekten çok zordu. Ortaokul ilk haftasında Türkçe hocam bir kompozisyon yazdırdı. Tabii ki benim elim titrediği için güzel yazamadım. Okumam da o kadar akıcı olmadığı için, serebral palsi olduğum için, konuşmamda da sıkıntı olduğu için birden Türkçe hocam şiddetlendi. Okuma yazmayı bilmeyen burada ne işi var? Sen zihinsel engeller okuluna olman gerekiyor. Arkadaşlarını da engelliyorsun. Ağız alınmayacak cümleler söylediler. Benim defterime de Velis'in okula gelmesi gerekiyor diye bir yazı yazdılar. Ben de anneme gittim. Dedim ki anne durum böyle böyle. Okuyamadım. Yazıma da baktı. Karman çorman. Annem de olgunlukla biz neler halletmedik bunu mu halledemeyeceğiz şeklinde cümle söyledi. Tabii oradaki annemin ertesi gün okula gelip işte sınıfın ortasında Türkçe hocamla konuşması beni inanılmaz şekilde rencide etti. Daha 55 tane arkadaşa daha yeni ısınırken sınıfın ortasında işte bu çocuk burada yapamaz, Türkçe dersini yapamıyor, diğer dersini nasıl yapacak şeklinde cümleler söyleyince ben dayanamadım. Kaçtım. Okuldan kaçtım. Eve gittiğimde annem gözü yaşlı. Ağlamış. Çok ağlamış. Babam keza yine aynı şekilde. Gözleri kızarık. Bana ilk cümle olarak şunu söyledi babam. Oğlum zaten arkadaşlarından bir yıl öndesin. Biz bu dönem, hiç olmasa bu dönem güzel yazı çalışması yapalım.
Evet.
O İlkokul 1'de yapmadığım o çizgi çalışmasını ne kadar önemli olduğunu ben o anda anladım. Hatta şimdi bile trafikte
yol çizgileri şerit
takibini yapmayan insanların ilkokul 1'de o çizgi çalışmasını yapmadığını biliyorum. Ortaokuldayım. Daha birinci haftası. Çok zorlandım. 4 ay boyunca ben o evde çizgi çalışması yaptım. Harfleri teker teker yazdım. Güzel yazı defterleri hatırlarsınız. Onları yazı çalışması yaparak yazımı bayağı geliştirdim. Kocaman bir ayna almışlardı babamlar. Evin ortasına o aynayı koydular. Ben o aynanın karşısına geçip yüksek sesle kitap okuyordum. Konuşmam da düzelsin diye. Ben bu çalışmaları yaparken ama hafızam inanılmaz kuvvetli olduğu için sınıfta dinlediğim her şeyi hafızamda alıyorum. Yani ortaokul Türkçe dersi 7, diğer derslerin hepsi 10 şeklinde ben birinci sınıfı geçtim.
Bitirmiş oldunuz. Ki sizin de zaten ileriki yıllarda bu Türkçe dersiyle yaşamış olduğunuz bu kötü anınızın bir tepkisini de görüyoruz değil midir?
Evet,
mesela yanlış hatırlamıyorsam üniversite sınavında hiç Türkçe sorusu çözmeden
evet.
İlk 25'e giriyorsunuz.
Onu da anlatacağım. Ortaokul 3. olarak mezun oldum. Ama Türkçe dersim hep 7. Bilerek. Diğer dersler hepsi 10'du. Bunu Türkçe hocama o diplomaya A4 boyutunda bir fotokopisini Türkçe hocama verdim. Ortaokul dönemi zordu ama lise dönem artık bütün okulun beni tanıdığı için çalışkanlığımla bilindiğim için ve hocalarım da çok sevdiği için inanılmaz güzel geçti.
Evet.
TÜBİTAK olimpiyat sınavlarında matematik birinciliğim, Türkiye birinciliğim, fizik Türkiye ikinciliğim var. O yıl okul bana tören düzenledi. Sadece bana. Ve orada bütün hocalarım var. Tabii Türkçe hocam da orada. İşte herkes sarılıyor, öpüyor. Çok sevenler, işte alnından öpüyor hocalarım. Türkçe hocama geri gelince ben sırtımı döndüm ve bütün öğrencilere kendimi alkışlattırdım. Üniversite sınavına gireceğim. 3 tane dershaneye birden gittim. O da bütün sınavları hep birincilikle kazandığım için 3 tane dershaneye para vermeden
evet.
Gittim. Hayalim hep uzay mühendisi olmaktı. Uzay mühendisi olmayı hedef olarak koyduğum için kendime Ankara'da 2 tane bölüm vardı. Ya Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri ya da ODTÜ'de
Havacılık.
Uçak Mühendisliği. Ama benim hayalim hep yıldızlar olduğu için, gökyüzü olduğu için Astronomi Uzay Bilimleri tek tercih olarak yazdım. Üniversiteme öne girdim. Üniversite sınavında sorulara bakarsınız ya, matematik kolay, fizik kolay, kimya kolay. Biyoloji işte. Sonra Türkçe'ye geldim. Türkçe hocamın bana o söylediği kulağımda böyle çınladı. Ve o an karar verdim. Hemen küçük bir hesap yaptım. Türkçe soru 0.3 ile çarpılıyor. 52 soru var. Yaklaşık 15 puan yapıyor. Bir matematik neti 3.8 ile çarpılıyor. Ve Türkçe sorusu çözmemeye karar verdim. Sınavda karar verdim. Ondan sonra 490 puanlık yere 603 puanla tek tercihle girdim.
Ki üniversite sınavında da zaten dereceyle kazanmış oldunuz.
Aynen. Türkiye'nin 5.'si oldum.
Olarak da bölüme girdiniz.
Evet.
Peki sizi uzay mühendisliğine yönelten nedir?
Aslında kendi başıma dengede durup gökyüzüne baktığımda 9 yaşındaydım. Ve o gökyüzü, o matematiksel dizaynı, o yıldızların oluşturduğu matematiksel düzlem inanılmaz hayran kalmıştım. Ve uzayla ilgili bir meslek seçmem gerektiğini düşündüm. Babam hep bilim teknik dergilerini getirirdi. Oradaki uzayla ilgili yeri çarçabuk okurdum. Ve hani kendimi o evrende özgür kılmak, o çocukluk hayali. Normalde çok yavaş hareket ettiğim için, uzayda yer çekimi olmayacağı için kendimi orada daha özgür hissederim gibi böyle bir kendi kendime böyle bir şey yapmıştım. Zaten okulda şey sorarlardı. Çocukken ergene sorarlar. Büyüyünce ne olacaksın?
Evet.
Bizim dönemimizde mühendislik çok revaçta bir şeydi, bölüm. Uzay mühendisi diye söylemiştim ve bütün arkadaşlarım bana kahkahalarla gülmüşlerdi. Ama şu anda bile karşılaştığım zaman arkadaşlarım, evet sen kafana koymuşsun uzay mühendisi olmayı ve oldun deyip tebrik ediyorlar.
Evet. Tabii bu meşakkatli bir süreçten Türkiye'mizde savunma sanayi alanında çok ciddi işler yapan bir kurumdasınız. TÜBİTAK kurumundasınız. Evet. Ve burada çok savunma sanayi alanında büyük projelerin de içerisinde bulundunuz. Dinleyicilerimize bundan bahsedebilir misiniz?
TÜBİTAK, SAGE, savunma sanayi tamamen yerli, tamamen milli olan tek kuruluş. Tamamen devlete bağlı olan bir kuruluş. Benim de içimdeki o vatan sevgisi, o bayrak sevgisi inanılmaz derecede, üst seviyede. Hep arkadaşlarım bana şeyi soruyor. Niye TÜBİTAK SAGE? İnanılmaz teklifler de alıyorum diğer kurumlara. Evet. Ama benim Türkiye'de doğdum, Türkiye'de üniversitelerinde okudum, Türkiye'ye bir borcum var ve bunu en iyi yapacağım yer burası diye düşünerek tercih ettim.
Evet.
Tabii savunma sanayini son yıllarda savaşın şekli değişti. Değiştirdik.
Yani, Türkiye olarak yaptığımız bu büyük projelerle.
Büyük projeler. İşte Bayraktar olsun, Tayyip olsun,
TÜBİTAK SAGE olsun, diğer kurumlarımız olsun.
İnanılmaz ilerledik.
Evet.
Ve savaşın şekli değişti. Bize şeyi vermemekle başladılar. Bu süreç bize F-35 uçağını vermeyeceğiz diyerek başlanan bir süreç bu. Ondan önce bir NATO'nun bir toplantısında, Belçika'da bir toplantıda şöyle bir cümle söylemişlerdi. Dediler ki artık bundan sonraki süreç insansız hava araçları olacak.
İnsansız teknolojiyle bir süreç gelecek. Peki Sayın Karakaç, ilk yapmış olduğunuz yani projenin TÜBİTAK SAGE bünyesinde yapılan o büyük projelerin içerisinde ilk olduğunuz zaman nasıl bir duyguyla karşılamıştınız?
İlk son füzesi, Türkiye'nin ilk seyir füzesi, onun aracı başlık kısmında çalışıyordum.
Evet.
İlk bu teknolojiyi Türkiye'de üretmek gerçekten imkansız gibi olan bir yılda biz bunu yaptık. Ekip olarak yaptık ve artık Amerika'nın füzeleri %65-75 ile vururken bizim füzeler %99 ile vurmaya başladı.
Evet.
Tabii ki bunun gururu her türlü taksa gelin olduğu gibi bende de inanılmaz bir şey. Çünkü orada benim de küçük de olsa bir imzam var.
Evet. Ki zaten biz programımızda da zaman zaman dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Türkiye'deki bu savunma sanayi tecrübesinin yurt dışıyla kıyasladığınız zaman 30 yılda 40 yılda ulaşamayacağız o tecrübeye. Türkiye'de 3-4 yılda ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin ne kadar böyle bir süreç içerisinde olduğunu gösteriyor bize hakikaten. Siz de bunu yaşamışsınız. Yani Türkiye'mizde işte bir milli muharip uçağının mühendisi olarak adınızı ya da daha farklı milli projelerde adınızı yazdırmışsınız. dinleyicilerimizde bu alanda tecrübe edinmek isteyen, bu alanda kendilerine kariyer belirlemek isteyen gençlerimize, girişimcilerimize tavsiyeleriniz neler olur?
Aslında tavsiye değil de yönelmemiz gereken bölümler var. Evet. Onlardan bahsetmek isterim.
Tabii ki de.
Bir kere bilgisayar mühendisliği çok geniş bir spektrum. Bu bölümün yazılım mühendisliği kısmı ayrı bir mühendislik olması gerektiğini düşünüyorum. Ve artık yazılım mühendisliği bölümler açılmaya başlandı. Ama gelecek 50 yıl yazılım konusunda inanılmaz şeyler olacak. Ve Türkiye'nin de geride kalmaması için üniversitenin yazılım mühendisliğine öncelik vermemiz lazım. İkinci önemli konu, makine mühendisliği yine geniş bir sektörüm. Ama bunun içinde kontrol mühendisliği olması lazım.
Evet.
Mekatronik mühendisliği olması gerektiğini her yerde söyledik. Çünkü ara bir bölüm hem yazılım hem mekanik sistemler içinde olan bir bölüm. Böyle bir de elektroniği de içine alan bir bölüm. Mekatronik mühendisliğini işte makine mühendisliği ayıramadık.
Evet.
Onun biraz daha ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık kontrol mühendisliği çok önemli. Artık her şey kontrolle yapılıyor. Araba şerit takip sistemi, işte ani fren sistemi hep kontrolcülerle geliştirilen teknoloji. Günümüzde elektrikli araçlar geldi. Yakın zamanda uçan araçlar gelecek. Dronlar bu kadar ön plandayken taşımacılık havaya çıkacak.
Evet.
Bunlar hep kontrol mühendisliğinin alanları olarak görüyorum. Savunma sanayi ne de kontrol çok önemli. İşte ilk füzenin atışından patlayıncaya kadar hep kontrol
sürecimiz var. Evet, öyle.
Alakalı. Yani bir kontrol mühendisliği bölümün olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Buradan gençlerimize de ölmeyecek meslekler var. Onlar zaten ölmeyecekler ama artı bir de benim bugüne kadar yurt dışı da dahil olmak üzere 300 küsur tane iş teklifi aldım.
Evet.
Hele en son aldığım iş teklifi bir CEO'luk. Ama
memleketimizi bırakmadık.
Memleketimizi bırakmamamız lazım. Burada evet. Gençlerimize onu söylemek istiyorum. Bizden giden arkadaşlarımız var. Onlara saygı duyuyorum. Ama hep üçüncüsü vatandaş olarak yurt dışında bulunuyorlar.
Evet. Sayın Karakaş, bu başarınızın ardındaki mücadeleci karakterinizi de dinlemek isteriz.
Ya, hayata 10-0 geriden başlayıp 15-10 öne geçen ender insanlardan. Ve hani her konuştuğum kişiye ben bunu söylemek zorundayım. Ben yaptım. Sizin daha başarılı olmanız lazım. Hayata daha sıkı tutunmanız lazım. Çünkü imkansızlar içinde yaptım ben bunu.
Evet.
Zorlanarak yaptım. Sizin daha kolay yapacağınızı da biliyorum. Yapmamız gereken sadece çalışmak. En kolay şey çalışmak. Benim için artık klişe bir söz oldu ama imkansız diye bir şey yoktur. Birazcık zaman alır. Artı bir de bu başarıları Türkiye'de yapmamız lazım.
Evet.
Türkiye'de doğduk. Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım. Yurt dışına çıkan arkadaşlarımı, onlara da saygı duyuyorum. Ama her geri dönüşlerinde bana söyledikleri cümle çok önemli. Hep üçüncüsü vatandaş oldular. Önemli projelerde çalıştıklarını söylüyorlar ama en önemli toplantılarda hep dışarıda kalıyorlar.
Evet.
Yani bunları gençlerimizin bilmesi lazım. Ki yurt dışına neye özeniyorlarsa biz bunu Türkiye'de yapalım. Oradaki seviyeye çıkartalım Türkiye'yi. Düşmanlarımız çok fazla. Bu şeyi biz Türkiye'de yaparsak Türkiye zaten inanılmaz gelişen bir ülke. Savunma sanayinde geliştik. Enerji sektörü inanılmaz güzel haberler geliyor. Geleceğin 100 yılında işte Cumhurbaşkanımız beni 100 yıl lansmanında 100 yılın bilim insanı olarak tanıttı. Biz gelecek 100 yılı Türkiye'nin 100 yılı olması için elimizden gelen fazlasıyla
yapmamız gerekiyor ki.
Bunun için yapılacak tek şey çalışmak. Bu kadar evet. Basit. En başta bir hedef seçmemiz lazım.
Evet.
Benim bir hedefim 9 yaşında koymuştum. Uzay mühendisi olma hedefi. Artı o hedefe doğru ilerlememiz lazım. O hedefin sonuna gidebilmek için demin de söyledim, çalışmak. Başka alternatifimiz yok.
Evet.
Çalıştıktan sonraki süreç zaten sizi bir yere getiriyor. O emeği, o çalışmanın karşılığını
alacağız.
Eninde sonunda o çalışmanın sonucunu elde ediyoruz. Bu buradan özellikle üniversite gençlerine, üniversite sınavına girecek gençlere sesleniyorum. Çalışacak. Sadece çalışacağız. Artı biz savunma sanayinde yaptığımız olguyu diğer sektörlerde de bekliyoruz. Onu da yaparsak Türkiye gelecek yüzyılın en üst ülkesi olacak. En tepede olacağız. Hem teknolojik anlamda, hem sosyal anlamda,
hem ekonomik anlamda.
Ama bunları yaparken atamızın söylediği bir söz var. Bu şey damarlarımızdaki akan kanla mevcut.
Asil kanla mevcut. Evet Sayın Karakaş, aynı zamanda bu çalışmalarınızın, bu başarınızın dışında bir de sosyal projelerde de görüyoruz sizi.
Özellikle hani ben de özel gereksinimli bir birey olarak, engelli bir mühendis olarak aslında engelin beyinde olduğunu düşünen bir kişi. Bana bakıp da bu adamdan bir şey olmaz diyen çok kişiye bir yere geldikten sonra oluyormuş dedirttirdim. Buradan engelli kardeşlerime de sesleniyorum. Seslenmek istiyorum. Turgay abileri yaptı bunu. Turgay abileri niye yaptı? Hayata tutunmak için. Hayatta var olabilmek için. Hayatta bir söz sahibi olabilmek için. Aynı şekilde engelli kardeşlerim de kendine güvensinler, çalışsınlar. Yapamayacaklar hiçbir şey yok. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Her birey toplum için bir şeyler yapmak zorunda. Artık hani yurt dışına çıkmayın diyoruz ama yurt dışına çıkan arkadaşlarımıza sordukları ilk soru toplum için ne yapıyoruz? Bölümü ilk sormuyorlar. İlk evet. Sordukları soru artık toplum için ne yapıyoruz? Diploma artık 4. sırada. Bu benim özelimde çocuklara bir rol model olarak ortaya çıkmak benim için gurur verici bir olay. Üniversitelerde konuşmalar yapıyorum. Belediyelerin çağırdığı yerlere gidiyorum. Özel gereksinimli çocuklar için olan her yerde konuşmalarımı tamamlıyorum. Evet. Niye yapıyorum bunları? Örnek olduğum için. Yani bir tane çocuğa bile ulaşsam inanılmaz büyük kar. Örneği var. Çok güzel bir örnek. Adamın biri deniz kenarında deniz yıldızları kumsala vurmuş. Evet. Teker teker alıyormuş. Denize atıyormuş. Teker teker alıyormuş. Denize atıyormuş. Adam biri gelmiş. Demiş bu kadar deniz yıldızı var. Sen bir tanesini kurtarıyorsun. Önemli olan o bir taneyi kurtarabilmek.
Evet.
O bir tanenin beynine girebiliyorsam ne mutlu bana.
Son dönemlerde de ülkemizde özel gereksinimli insanların ne başarılar yaptığını hem spor alanında hem diğer alanlarında artık bunları görüyoruz ve gururlanıyoruz.
Ama bunun için de şunu söylemem gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında engeller kanunu ortaya attığı zaman işte orası milat.
Bir vizyon açtı.
İnanılmaz büyük bir vizyon açtı. Oradan gelen bir Turgay Karakaş var. Oradan gelen sporcu arkadaşlarım var. Spor alanlarında dünya bilgilikleri olan arkadaşlarım var. İşte o vizyonu ortaya koymak önemli. Ama o yıllar engelliler bir başbakana bağlı bir kuruluştu.
Yapıydı. Evet.
Ama şu anda Aile Bakanlığı altında bir genel müdürlüğe kadar düşmüş durumda. Evet. Bunun da tekrar Cumhurbaşkanımız tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 8,5 milyon engelli insanımız var. Çekirdek aileyle 34 milyon kişiyi bizzat ilgilendiren bir
konu.
Bunun bir genel müdürlükle sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Bu vizyonu Cumhurbaşkanımız zaten gösteriyor ama bürokratların da bunu göstermelerini istiyor.
Evet, yani sizin gibi başarılarla birlikte hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyorum bu
İnşallah.
Hakların.
İnşallah.
Hem kurumumuz adına hem radyomuz adına özellikle aileniz olmak üzere ve sizlere teşekkür ederiz. Konuk oldunuz, ailenizin yapmış olduğu size o ilk adımlarını, o kendi başınıza ayağınızın üzerinde durup gökyüzüne bakıp bir hedef oluşturduğu o vizyonu, o pencereyi açan ailenize gerçekten buradan teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize varsa bir armağan, şarkınız, türkünüz takdim edelim efendim sizlerin nezdinizde.
En çok sevdiğim bir şarkı var. Senede bir gün.
Peki. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin ilk serebral pasili uzay mühendisi Turgay Karakaş idi. Teknik yapımda Safa Kaya, yapımda Feyza Öztoprak kaptı. Mikrofonda ben Adem Yeşil. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
İcat Çıkarma.